Ayrım 3.
İşin peşini bırakmayacağım. Konuyu önemli buluyorum. Konuyu gerçekten önemli buluyorum. Kelepçenin insanda alerji yapması, insanın nasıl bir toplumsal varlık olduğunu çok iyi anlatıyor. İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğu gerçeği kelepçe alerjisinde simgeleşiyor. İnsanın düşüncelerinin, duygularının, yaşanan haksızlıklara karşı isyanının biyolojik bir tepkisi demek olan bu olay, aslında herkesi düşündürmeli, herkesi duygulandırmalı diye düşünüyorum. Mutlaka da öyle olacaktır. Belki insanlar bir insana kelepçe takmanın nasıl bir olay olduğunu daha iyi kavrarlar. Kelepçe takmak nasıl bir iştir, etkileri nedir diye düşünürler. Böylece de insan haklarına bir katkısı olur. Varsın, alerji yapan etkenler listesine yakışmasın. Kelepçe insana da yakışmıyor zaten. Sıradan bir gece. Telefon çaldı, açtım. Hemşirenin sesi. Doktor bey, acil hasta geldi. Geliyorum. Saate baktım, gecenin 11'i. Nöbetçiyim. Nöbet böyledir, hiç belli olmaz. Bakarsın sakin sakin geçerken birdenbire birkaç hasta geliverir. Hızlı bir hareket başlar. Acil odasına girdim. Hastayı gördüm. Orta yaşlı bir erkek. Sandalyeye iğreti oturmuş. Güç soluk alıyor. Ellerini sandalyenin kenarına dayamış. Soluklarına güç kazandırmaya çalışıyor. Yüzü sıkıntılı, terli. Kalp yetmezliği galiba. Sırtını açın. Açıyorlar. Stetoskopu dayıyorum. Raller. Hışırtılı bir solunum. Sukrepitan ralleri tanıyorum. Evet, kalp yetmezliği. Akut sol kalp yetmezliği. Hastayı da tanıyorum. Ara sıra gelip giden bir kalp hastası. Çabuk yukarı çıkarın. Çabuk olun. Hemşireye dönüyorum. Sedilenit ampuller hazırlansın. Aminokardol Lasix. Hepsi ampul. Damardan verecekler. Hazırlansınlar. Oksijeni de getirsinler. Çabuk olun. Hastayı sarsmadan çıkarın. Akut kalp yetmezliği böyledir. Hasta tehlikede. Ciddi tehlikede. Sol kalp böyle bir yetmezliğe girince kanı pompalayamaz olur. Arkadaki kan kitlesinden akciğerlere sızan sıvı soluk darlığı yapar. Eğer durum önlenemezse hasta boğulmayla ölür. Buradaki ölüm suda boğularak ölmek gibidir. Asansöre çabuk! Hemşirenin kulağına eğiliyorum. Hemşire hanım, çabuk olun, hasta ölebilir. Genç hemşire telaşlanıyor. Hasta bakıcılara bağırıyor. Çabuk olun, asansörü hazırlayın. Asansöre biniyoruz. Çıkıyoruz. Dahiliye 6. katta. Bütün bunlar acil servis odasında olmalı diye düşünüyorum. Burada dakikalar önemli. Zamana karşı yarışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Bunu düşünüyorum. Asansör duruyor. Hastayı çıkarıyorlar. Kat nöbetçisi hemşire ortalarda. Çabuk olun. Enjektör hazır mı? İlaçlar? Servis dolabı kilitli doktor bey. Gündüz hemşiresi kilitlemiş. Ne? Dolap mı kilitli? Çabuk kır. Camını kır. İlaçları hazırla. Neden haber vermedin? Çabuk ol. Kıramam doktor bey. Suçlu olurum. Dolabı kıramam. Bana bak. Tepemi attırma. Çabuk dolabın camını kır. İlaçları al. Ben emir veriyorum. Sorumluluk benim. Çabuk ol. Karışmam. Hemşire telaşla odaya giriyor. Yanında bir adam. Hastayı yatırın. Oksijeni getirin. Çabuk olun. Zaman nasıl da geçip gidiyor. Bilmiyorlar. Hepsi cahil bunların. Hastanın durumunu bilmiyorlar. Adam ölüyor yahu. Böyle olamaz. Kurtaramayacağız. Yazıklar olsun. Göz göre göre. Hasta boş yatağa yatırılıyor. Oksijen tüpünün getirildiğini duyuyorum. Koridordan bir şangırtı duyuluyor. Dolabın camını kırdılar. Oksijeni getirin, çabuk. Hasta yatağında dimdik oturuyor. Öne eğilmiş. Güçlükle soluk almaya çalışıyor. Olabildiğince dik durarak kendini boğulmamaktan kurtarmak için zorunlu duruş. Oksijen tüpünün gözlüğünü takıyoruz. Tüpün vanasını açıyoruz. Oksijen hırıltıyla geliyor. Oksijen çadırı daha iyiydi ya. Yok. Oksijen böyle. Gözlükle veriyoruz. Gözlük dediğim, hastaya gözlük gibi takılan, burnunun iki deliğine oksijen tüpüne bağlanmış, iki boruyu sokan metal gereç. Hasta burnundan gelen oksijeni kokluyor. Gecenin ilk rahatlayan soluğu. Morarmış, terli yüzde iki korkulu göz görüyorum. Hasta korkuyor. Üstelik korkusunda haklı. Daha bir şey yapamadık ki. Hemşire geliyor. Elinde enjektör. İlaçlar tamam mı? Söylediklerim mi? Evet doktor bey. Neler koydun enjektöre? Soruyorum. Telaşla bir yanlışlık olmasın da. Sedilenit, aminokardol, lasix. Bunları söylememiş miydiniz? Tamam, damardan veriyoruz. Yavaş verelim. Hastanın kolu yukarıdan lastikle sıkılıyor. Damarlar kabarıyor. Hemşire enjektörün ucundaki iğneyi damara sokuyor. Pistonu geri çekiyor. Bir kan sızıntısı kıvrılarak enjektöre giriyor. Tamam, iğne damarda. İlaçlar yavaş yavaş kan damarlarına giriyor. Enjeksiyon tamamlanıyor. Şimdi sonucu bekleyeceğiz. Hasta akciğerlerindeki suyla boğuşuyor. Daha hiçbir şey belli değil. Hemşire, doktor bey, başka bir şey yapamayacak mıyız? Diyor. Hemşireye kızgınım. Demin dolap olayında iyi bir sınav vermedi. Deneyimli bir hemşire o dolabı hiç düşünmeden kırardı. Tamam, başka bir şey olursa söylerim. Sen buralardan ayrılma. Hastaya bakıyorum. Daha hiçbir düzelme yok. Adamı kurtaracak mıyız? Başka bir şey yapamaz mıyız? Unuttuğumuz bir şey olmasın. Aklımdaki akut sol kalp yetmezliği tedavi şemasını yeniden okuyorum. Bunlar, hastaya bakıyorum. Ne o? Renk biraz düzeliyor mu? Evet, renk biraz düzeliyor gibi. O morluk biraz azaldı. Hastanın solukları biraz rahatladı. Hastanın başında duruyorum. Aslında artık yapacağım bir şey yok. Beklemek gerekiyor. Ama gözlerimi dikmiş, hastanın akciğerlerini görüyorum. Akciğerlerine yapışmış o ifrit sinirlerimi bozuyor. Olabilse ellerimle o ifriti boğacağım. Hadi kalp, dayan iki gözüm, dayan biraz. Bu namussuzu yenelim. Hadi kalp, dayan. Bunca yıl dayandın. Biraz daha gayret. Evet, oluyor. Yeniyoruz. Hastanın yüzünün rengi açıldı. Ter azaldı. Soluklar rahatladı. Hastaya bakıyorum. Şimdi daha iyi. Rahatça. Gözlerindeki ölüm korkusu da kayboldu. İlk kez rahat bir soluk aldığımı duyuyorum. Kurtuluyor. İyi. Hastaya eğiliyorum. Nasılsın? Daha iyi misin? Ben seni tanıdım. Merak etme, düzeliyorsun. Hastanın dudakları kıpırdıyor. Bir şeyler söylüyor. Eğiliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elimi tutuyor. Öpmeye çalışıyor. Dur, ne yapıyorsun? Olmaz. Gerekmez. Elimi geri çekiyorum. Bırakmıyor. Öpmeye çalışıyor. Bırakmıyorum. Elimi çekiyorum. Allah razı olsun. Allah çocuklarını bağışlasın. Yorgun düşmüş. Arkasına yastık koyun. Biraz uzansın. Şimdi uyur. Arkasına yastık konuyor. Yatağın başı yükseltiliyor. Hasta arkasına yaslanıyor. Rahatladı. Şimdi uyur. Ölümden döndü. Bunu bir o biliyor, bir de ben. İlk kez koğuşa bakıyorum. 6 yataklı bir hasta odası bu. Hastalar uyuyorlar. Onca gürültüde bile uyuyorlar. Sanki ikisi, biri hastanın yatağında yatakta, ötekisi odanın dibinde uyanmış onlara bakıyorlar. Hastanın omzunu tutuyorum. Hadi geçmiş olsun. Artık merak etme. Geçti. Başka bir şey olmaz. Bir şey olursa gene bakarım ben. Hasta mırıldanıyor. Allah razı olsun. Allah. Odadan çıkıyorum. Hemşireye dönüyorum. Ara sıra bakarsın. Başka bir şey olmaz ya. Bir şey olursa haberim olsun. Olur doktor bey. Terasa çıkıyorum. Boğazın suları sakin uzanıyor. Karşı kıyının ışıkları yanıyor. Sakin bir yaz gecesi. Boğaz'da bir hastane bu. Paşabahçe Hastanesi. Sosyal sigortaların. Her şey ne kadar sakin. Bir sigara olsa. Yarın bu dolap işini başhekimle konuşmalı. Hemşire çekinmekte pek de haksız değil. Yok dolabı nasıl kırdın? İlaçlar, enjektörler bir süre konu çıkarırlar. Ama başhekim anlayışlıdır. Durumu bilir. Bilir de bu gece ilaçlarına bir çözüm bulmalı. Böyle olmaz. Gündüz hemşiresine de kendine göre haklı. İlaçlar, enjektörler ona zimmetli. Bir çözüm bulmak gerekli. Yarın konuşuruz. Şu dolap işine bir zabıt tutmalı. Unutmadan yapalım bunu. Dışarıda her şey sakin. Yaprak kıpırdamıyor. Aşağıya inmeden hastaya bir daha bakayım. Ama artık hiçbir şey olmaz. Ne geceydi ama. Ertesi gün nöbet defterine yazılacak yazıyı da biliyorum. Nöbetimde her şey normal geçmiştir. Erkek. Hastayı ilk gördüğümde biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Görmeye alıştığımız hasta tiplerinden epeyce farklıydı. Saçlarını usturayla kazıtmıştı. Bıyıkları özenle uzatılmış, uçları kıvrılmıştı. Sert ve hırçın bir tavırla önüne bakıyor, bedeninden yayılan huzursuzluğu zor tutuyor gibi duruyordu. İşçiden çok mahallenin bıçkın külhan bir tipine benziyordu. Doğrusu rahatsız olmuştum. Böyle tipleri sevmezdim. İsteklerini yapmaya karşı da neredeyse doğal bir direnç duyardım. Hastalığının ne olduğunu sordum. Hastayım. Çalışamıyorum. İstirahat istiyorum, dedi. Davranışı edepsiz ve kışkırtıcıydı. Ben de onun anlayacağı biçimde yukarıdan aşağı süzdüm. Meydan okuyuşunu kabul etmiştim. Çatışmayı göze alıyordum. Sözsüz bir kavgaya girişmiştik. Sen istirahati bırak da hastalığı neyse onu söyle, dedim. Başını kaldırmadan ilk kez bana çabuk bir bakış attı. Hastayım. İstirahat istiyorum. Hastalığını söyle. Neyin var? Şimdi hiçbir şey söylemeden duruyordu. Üzerime atlayıp atlamamayı düşünüyor gibiydi. Ben de sandalyemi biraz geriye çekmiş, bedenimi germiş, bir saldırıyı karşılamaya hazır gibiydim. Kendimi her an ayağa kalkmaya hazır tuttuğumu sonra fark ettim. Saldırıya hazırlandığımı sanıyordum. Bir iki saniye içinde ölçtü, biçti, sanırım göze alamadı. Sen beni asabiyeye gönder, dedi. Bu ikimiz için de uygun bir çözümdü. Tek söz etmeden asabiyeye sevk belgesini imzaladım. Bedeninden nefret dalgaları yayarak çıktı gitti. Yanımdaki hademeye döndüm. Kim bu? Tanıyor musun? Hademe genç bir adam sıkıntıyla konuştu. Bu adam bela doktor bey. Geçen akşam nöbette geldi. Camları kırdı. O muydu bu? Şimdi anlamıştım. Bir süredir hastanenin başına bela olmuştu. Geceleri gelip ilk yardım bölümünde olay çıkarıyor, zorla istirahat istiyor, verilmezse kavga ediyordu. Hastane bir sigorta hastanesiydi. Kimi zaman sorunlar olmasına alışmıştı artık. Böylesi pek görülmezdi. Sonraki günlerde bu adamın durumunu hekimler arasında konuştuk. Bu adamın nesi vardı? Ruhsal dengesi bozuk biri miydi? Olay çıkarmaya yatkın bir psikopat mıydı? Edepsizlikle istirahat koparmanın peşinde biri miydi? Hastanenin iki ruh sinir hastalıkları uzmanı vardı. Birisi yaşlı, deneyimli, eski tip bir uzman. Diğeri genç, bilgileri yeni, doğal olarak deneyimi az bir meslektaşımızdı. Yaşlı meslektaşımız bu adamın delilikle edepsizlik arasında istediğini yaptırmaya alışık bir tip olduğunu söylüyordu. Dedikleri yapılırsa daha da edepsizleşeceğini, yakamızı hiç kurtaramayacağımızı söylüyor, ona karşı çıkmanın daha doğru olduğunu savunuyordu. Genç uzman arkadaşımız ise bir edepsizlik payı da olmasına karşın adamın temelde hasta olduğunu ama sorununu anlayamadığımızı söylüyordu. Biz iç hastalıkları uzmanları olarak daha rahattık. Adamın bizim alanımızda sorunu olmadığına karar vermiştik. Eğer bize gelirse ruh sinir polikliniğine göndereceğimizi söylüyorduk. Ama bu özel bir durumdu. Arkadaşlarımız bizden yardım isterlerse yardıma hazırdık. Hastane poliklinikleri kalabalıktı. İşler çoktu. Adamı da sorunu da unuttuk. Ama adam kendini unutturmuyordu. Bir kez daha bana geldi. Gene aynı tavırları gördüm. Hiç söz söylemeden asabiyeye sevk kağıdını uzattım. O da bir şey söylemeden aldı gitti. Sonra asabiye uzmanı arkadaşa ne yaptığını sordum. İstirahat istemişti. Arkadaş da vermişti. Çıkıp gitmişti. Ortak toplantılarımızda istirahat isterse tartışmadan verilmesini de kararlaştırmıştık. Sonraki gecelerin birinde gene gelip olay çıkardığını öğrendik. Artık kendisini görmüyordu. Bir gün poliklinikte çalışmayı bitirmiş, servise çıkmaya hazırlanıyordum. Gerçekten yorulmuştum. Saatte 16'ya gelmişti. Birden kapı çaldı ve adam kapıda durdu. O kazınmış kafayı, sarkık bıyıkları gördüm. Öyle ani girmişti ki ben de ayağa kalktım ve bekledim. Seninle konuşmak istiyorum. Odada bir de hademi vardı. Ben niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bu gelişin hayırlı bir yanı yoktu. Kavgaya mı gelmişti? Saldıracak mıydı? Yanında bir alet vardı. Hem bunları hızla düşünüyor, hem de saldırırsa karşılayacağım bir demir sandalyeyi el mesafemde tutuyordum. Gel konuşalım. Yanındaki hademeye baktı. O çıksın. O çıksın ha. Teke tek kalalım demek. Öyle mi düşünüyorsun Külhan Bey'i? O kazınmış saçlarınla, o sarkık bıyıklarınla beni korkutacaksın demek ha? Aslında korktuğumu sonradan anlayacaktım. Peki ne yapabilirdim? Bu tavrı reddedebilirdim. Ne konuşacaksa oturup konuşmasını söyleyebilirdim. İşimin bittiğini, çıkacağımı, onun hastalığının beni ilgilendirmediğini söyleyebilirdim. Belki de doğrusu buydu. Şimdi aradan yıllar geçtikten sonra itiraf etmeliyim ki serüvenci ruhum depreşti. Belki de bir doktorun gözüyle değil de bir insanın çiçek pasajında otururken başka bir insana baktığı sezgiyle baktım. Bilmiyorum. Bir andır bu. Bir an. Karşınızdaki insandan bir çizgi alırsınız. Bir küçücük ışıltı. Kısık bir ses. Ona benzer bir uyarım. Onu mu almıştım? Onu da bilmiyorum. Hademe'ye dışarı çıkmasını söyledim. Hademe beni seviyordu. Yaptığımı çok tehlikeli bulmuştu. Çıkmak istemedi. Bana öyle, "Çıkarma beni doktor bey. Bu deliyle baş başa kalma. Ne olursun?" der gibi baktı. Anlamazdan geldim. Yüzüne bakmadım. Hademe çıktı. Adam yaklaştı. Masanın karşısındaki sandalyeye oturdu. "Biz şimdi yalnız mıyız?" "Yalnızız. Sana bir şey söylemek istiyorum." "Söyle." "Yalnızız değil mi? Kimse yok değil mi?" Yanına, yöresine baktı. "Yalnızız, görmüyor musun?" Kapıya baktı. "Dinlemezler değil mi?" "Kim dinleyecek? Kimse yok." İçeriden çıkan hademenin kapının hemen dışında olduğundan emindim. Belki başka arkadaşlarını da çağırmıştı. İçeriden herhangi bir gürültü geldiğinde içeri dalıp adamın üstüne çullanmak üzere hazır bekliyorlardı. Adam sandalyede oturuyordu. Bir süre hiçbir şey söylemeden sustu. Birden rahatladığımı anladım. Bu adam bana saldırmak için gelmemişti. Usturayla kazınmış başı, sarkık bıyıkları şimdi hiç korkunç görünmüyordu. Adamın omuzlarının çöktüğünü, bütün bedeninin gevşediğini fark ettim. Sanki çökmüştü. Sandalyeye yığılmıştı. Adam durmadan küçülüyordu. Birden başını kaldırdı. Hüzünlü gözlerini gördüm. "Söylediklerimi kimseye söylemeyeceksin. Söz verin, kimseye." "Söz, söylemem. Sana geldim. Anlatmak istedim. Sana." "İyi, anlat." Birden ağlamaya başladı. Ellerini yüzüne kapatmış, hıçkıra hıçkıra, şiddetle ağlıyordu. Birdenbire ağlaması durdu. "Doktor bey, ben erkek değilim." Yerimden fırlamak, adama sarılmak, onu kollarıma almak istedim. Bu muydu? Bu muydu Allah'ın adamı? Derdim bu muydu? Aptal, zavallı, küçük adam. Bu muydu? Bunun için mi kazıtmıştın kafanı? Bunun için miydi o bıyıklar, o korkunç görünüm, o vurmalar, kırmalar bunun için miydi? Sonsuz bir şefkat duyuyordum, sonsuz bir şefkat. Şimdi hemen karşımda küçük bir çocuk gibi büzülmüş, ağlayan bu adama sonsuz bir şefkat duyuyordum. Konuşmasını kesik kesik sürdürdü. "Erkek değilim. 2 sene. Bana ne oldu bilemedim. Karıya rezil oluyorum. Her gece dövüyorum. Erkekliğim bitti. Ne yaparım bilmiyorum. Ah, ne yapayım? Bittim ben. Öldüm ben. Erkek değilim." Yerinden ok gibi fırladı. Ellerime sarıldı. "Sana geldim. Bana bir şey yap. Erkek olayım. Bir şey yap. Sana geldim. Kimseye söyleme ama. Söylersen karışmam. Söylersen her şey biter. Sen bir şey yap." Sonra sustu. Önüne bakıyordu. Hiçbir şey söyleyemedi. Ben de susmuştum. Bir süre ikimiz de konuşmadan durduk. Sonra toparlandım. "Peki, anladım. Sen merak etme. Sana yardım edeceğim. Kimseye de bir şey söylemem. Merak etme. Bu aramızda kalacak. Ama benim de düşünmem gerek. Seninle yeniden konuşmam gerek. Bana güveneceksin. Sen de kimseye açmayacaksın. Tamam mı? Söz mü? Kime ne söylerim ben? Çektiklerim, doktor bey. Sana geldim." "Tamam, geldin. Artık bitti. Ben sana yardım edeceğim. Sen şimdi git. İstirahat vereyim mi?" "Yok, istemem." Yerinden fırladı, çıktı gitti. Genç hademe hemen içeri girdi. "Doktor bey, çıkıyor musunuz?" Poliklinik bitmişti. Dalgın yanıtladım. "Çıkıyoruz. Sen etrafı topla." Gülşen. Onu ilk görüşüm sağlık kurulunda olmuştu. Omuzlarına kadar inen sarı saçları, çekik gözleriyle hemen dikkati çeken genç bir kızdı. Estetik ameliyatlarla ilgili karmaşık bir sorunu vardı. Üniversitede estetik ameliyat olmak istiyordu. Bu ameliyatlarla ilgili giderlerin sigorta tarafından ödenip ödenmeyeceği tartışılıyordu. Olayın hastalık olmadığı, estetikle ilgili olduğu, bu durumlarda sigortanın ödeme yapmayacağı yolunda bir karar verildi. Konu bitmişti. Başka konulara geçildi. Karar verilmesi gereken çok hasta vardı. Kurul toplantısı bittikten sonra o konuyla ilgili dosyayı istedim. Bu estetik konusu neydi? Artık genç kızların estetik ameliyatları da hastalık mı sayılacaktı? Yoksa bilmediğimiz bir iş mi vardı bu konuda? Dosyayı inceledim. Konu bir ölçüde aydınlanmıştı. Olay bir iş kazasıydı. Genç kız işçiydi. Çalıştığı yerde iş kazasına uğramıştı. Saçlı derisi tümüyle kalkmış, bu kaza nedeniyle tedavi görmüştü. Kaza sonunda uğradığı yaralar düzelmiş, tedavisi tamamlanmıştı. Ama genç kızın artık saçları yoktu. Şimdi takma saç kullanıyordu. Sağlık kuruluna başvuru nedeni artık saçları olmayan deriye yeni saç ekilmesiydi. Bu iş yeni bir yöntemdi ve üniversite hastanelerinde estetik cerrahisi bölümünde yapılıyordu. Genç kız bunu öğrenmişti. Bu işin yapılmasını, gereken giderlerin de sigorta tarafından ödenmesini istiyordu. Eğer sağlık kurulu bu konuda olumlu karar verirse gidip ameliyat olacaktı. Bir dahaki gelişinde genç kızın beni görmesi için kurul bürosuna haber verdim. Sağlık kuruluna yeni gelmiştim. Çalıştığım hastanede kurul başkanlığı özel bir görevdi. Ben de bu göreve atanmıştım. Genç kız geldi. Adı Gülşen'di. Gene omuzlarına kadar inen sarı saçlar, çekik gözler.